Ayrım 33, sayfa 437. Paul içkisini yudumlarken düşünüyordu. Bayan Andrews, anneniz not defterlerini saklamış mıydı? Muhabirlik dönemindeki not defterlerinden bahsediyorum. Marian Andrews başını kaldırdı. Onları Barcelona'dan getirdim ama ne yazık ki büyük kısmını attım. Zaten büyük bir kısmı okunmaz haldeydi. Florida'daki kısa evliliğimin kötü sonuçları bunlar işte. Yine de kollarından destek alarak ayağa kalktı. Şimdi aklıma geldi. Koridordaki dolaba günlüklerini saklamıştım sanırım. Günlük mü? Aldığı notlar işte, her neyse. Belki günün birinde biri çıkar da biyografisini yazmak ister diye bir fikre kapılmıştım. Çok ilginç şeyler yapmıştı. Belki torunlarımdan biri yazabilir. Bir kutu dolusu günlük ve bazı gazete küpürleri olduğundan eminim. Bekle, gidip anahtarlarını bulayım. Paul, Marian Andrews'un peşinden ortak koridora geçti. Kadın ağır ağır nefes alıp vererek onu merdivenlerin artık halısız olduğu ve duvara yaslanmış bisikletlerin bulunduğu iki kat aşağıya indirdi. Marian Andrews, Paul'ün ağır yangın kapısını açmasını beklerken evlerimiz çok küçük dedi. O yüzden bir kısmımız kapıcının dolaplarını kiraladık. Bunlar altın tozu değerinde. Komşum Bay Chu, dolaplardan birini bir yıllığına kiralamak için bana 4000 sterlin teklif etti. 4000! Ama ben 3 mislini istedim. Yüksek bir kapıya geldiler. Marian anahtarları tek tek denedi ve doğru olanı bulana kadar da kendi kendine söylendi. İşte, dedi kilidi çevirirken. Ampulden yayılan loş ışık uzun ve koyu renkli bir dolabı aydınlatıyordu. Bir tarafında metal raflar vardı ve yer karton kutular, kitap yığınları ve eski bir lambayla doluydu. Aynı zamanda etraf eski kağıt ve bal mumu kokuyordu. Temizlik yapmalıyım. Marian burnunu buruşturup iç geçirdi. Ama hep yapacak daha ilginç bir şeyler buluyorum. Yardım ister misiniz? Marian kollarını göğsünde birleştirdi. Bak ne diyeceğim tatlım. Seni burada bırakmamın bir sakıncası var mı? Buradaki toz astımımı azdırıyor. Kıymetli bir şey yok. Sen dolabı kilitlersin. Kayda değer bir şey bulursan da bana seslen. Ah, bir de altın rengi tokalı, açık mavi bir çanta bulursan bana getir. Nereye kayboldu bilmiyorum. Paul, dolabın başında bir saat geçirip kutuları loş koridora taşıdı ve işine yaramayacağını düşündüklerini duvarın dibine dizdi. Sayfaları sararıp köşeleri yırtılmış 1941 yılından kalma gazeteler vardı. Küçük, penceresiz oda TARDIS'e benziyordu. İçi boşaldıkça koridorda yığınlar oluşuyordu. Eski haritalarla dolu valizler, bir küre, şapka kutuları, güvelerin yediği kürk mantolar, dört koca dişiyle yüzünü ekşiterek ona bakan kayışa benzer başka bir kafatası. Hepsini duvarın dibine dizip kafatasını bir minder kılıfıyla örttü. Elleri toz içinde kalmış, zerreler yüzündeki kırışıklıkları kaplamıştı. New look etekleriyle dolu dergiler, taç giyme töreni fotoğrafları, film makaraları. Paul onları alıp yanına koydu. Üstü başı toz içinde kalmış, gözleri kumlanmıştı. Bulduğu birkaç defterin üzerindeki tarihler işini kolaylaştırmıştı. 1968, Kasım 1969, 1971. New Jersey'de grev yapan itfaiyecilerin yeminini, başkanla ilgili davaları okudu. Bazılarının kenarına notlar düşülmüştü. Din, Cuma günü saat 7'de dans ya da Michael Frankie'nin aradığını söyle gibi. Savaş dönemine ya da resme dair herhangi bir şey yoktu. Paul her kutuyu sistemli bir şekilde inceleyip kitapların sayfalarını karıştırdı. Her dosyayı kontrol etti. Bütün kutuları ve kasaları açıp içindekileri ayırdı ve düzgünce yerleştirdi. Eski bir stereo, eski kitaplarla dolu iki kutu, bir de hediyelik eşyalar kutusu. Saat 11 oldu, 12 oldu ve sonra yarıma geldi. Son kez saatine baktığında ümidi tükenmişti. Paul sonunda doğrulup havasız, darmadağınık yerde ellerini pantolonuna sildi. O anda Liv'in evinin beyazlığını, temiz köşelerini, ferahlığını özledi. Her yeri boşaltmıştı. Gerçeği her nerede bulacaksa orası A40 anayolunun kuzeyindeki bu kalabalık dolap değildi belli ki. Sonra arka taraflarda kurutulmuş ince bir et parçası gibi ikiye ayrılmış eski bir deri çantanın askısı gözüne ilişti. Rafların ötesine uzanıp çantayı çekti. İlk defa üst üste hapşırıp gözlerini sildi ve kapağını açtı. İçinde 6 adet ciltli defter vardı. İlkini açtı ve ilk sayfadaki ince el yazısını gördü. Gözü tarihe kaydı. 1941. Sonra bir tanesini daha açtı. 1944. İçlerine bakıp hemen bırakıyordu ve sonunda bulmuştu. Sondan bir öncekinin tarihi 1945'ti. Daha aydınlık olan koridora gitti ve floresan ışığının altına geçti. 30 Nisan 1945. Evet, bugün beklediğim gibi geçmedi. 4 gün önce Teğmen Koldans bana Concentration Slayer'da kuya gidebileceğimi söylemişti. Paul birkaç satır daha okuyup gittikçe artan bir heyecanla iki defa lanet okudu. Kımıldamadan duruyordu. Elinde tuttuğu şeyin ağırlığı her an önem kazanmaya başlamıştı. Sayfaları karıştırıp tekrar tekrar lanet okudu. Aklından geçen düşünceler birbiriyle yarışıyordu. Çantayı tekrar dolabın arkasına atıp Marion Baker'a gidebilir, hiçbir şey bulamadığını söyleyebilirdi. Böylelikle davayı kazanır, parasını da alırdı. Sophie ile Ferri de yasal sahiplerine teslim etmiş olurdu. Ya da... Medyanın etkisi, yabancıların sert sözleri ve yaklaşan maddi çöküntüyle boynu bükülen Liv'i gözünde canlandırdı. Duruşmaya omuzları düşmüş, saçı dağılmış bir halde gelişini görebiliyordu. İlk öpüştüklerinde yüzünde beliren o mutlu tebessümü de hayal etti. Bunu yaparsan geri dönüşü olmaz. Paul McCafferty, defter ile çantayı ceketinin yanına bırakıp kutuları dolaba koymaya başladı. Onca çabanın ardından toz ve ter içinde kalan Paul, son kutuyu yerleştirirken Marion tekrar geldi. 1920'lerdeki gibi uzun bir sap taktığı sigarasını içiyordu. ''Tanrım, ben de sana ne olduğunu merak etmeye başlamıştım.'' Paul doğrulup kaşını sildi. ''Bunu buldum.'' Paul açık mavi çantayı kaldırdı. ''Buldun mu? Ah harikasın.'' Marion ellerini kavuşturup çantayı ondan aldı ve sevgiyle kucakladı. ''Onu bir yerde unuttuğumdan korkuyordum. Aklım karma karışık. Teşekkürler, çok teşekkürler. Kim bilir bu karmaşanın içinde onu nasıl buldun?'' ''Aslında bir şey daha buldum.'' Kadının gözleri yukarıya kaydı. ''Bunu almamın bir sakıncası var mı?'' Paul içindeki defterlerle birlikte çantayı kaldırdı. ''Düşündüğüm şey mi? Ne diyor?'' ''Diyor ki...'' Paul derin bir nefes çekti. ''Resim gerçekten de annenize hediye edilmiş.'' ''Ben size söyledim!'' diye haykırdı Marion Andrews. ''Annemin hırsız olmadığını size söyledim, hepsini söyledim!'' Uzun bir sessizlik oldu. ''Onu Bayan Halston'a vereceksin değil mi?'' dedi kısık sesle. ''Bence bu pek akıllıca olmaz. Bu defter davayı kaybetmemize sebep olacak.'' Kadının yüz ifadesi soldu. ''Ne diyorsunuz? Ona vermeyecek misiniz?'' ''Hayır, kimseye bir şey vermeyeceğim.'' Paul cebinden kalemini aldı. ''Ama çantayı burada bırakırsam siz gidip ona verebilirsiniz değil mi?'' Paul bir numara yazıp ona uzattı. Bu Liv'in cep telefonu numarası. Bir an bakıştılar. Gözünde yeni bir değer kazanmış gibi kadın ona bakıp gülümsedi. ''Onu arayacağım Bay McCafferty.'' ''Bayan Andrews?'' ''Marion de bana, Tanrı aşkına.'' ''Marion, bu aramızda kalsın. Yoksa bazı çevrelerin hakkındaki fikirleri değişebilir.'' Kadın sertçe başını salladı. ''Sen buraya hiç gelmedin genç adam.'' O anda kadının aklına bir şey geldi. ''Bayan Halston'a da mı söylemeyeceğim? Yani bunları bulanın siz olduğunu.'' Paul başını iki yana sallayıp kalemi cebine koydu. ''Bence o balık kaçtı. Kazandığını görmek bana yeter.'' Eğilip kadının yanağına bir öpücük kondurdu. Hepsi Nisan 1945 yazan defterdi. Kenarı kıvrılmış olan. Nisan 1945. Az önce yaptığı şey yüzünden tüm vücudu uyuşmuştu. Tarp ve Leferler davayı kaybedecekti. Ama bulduklarından sonra zaten kaybetmeleri gerekiyordu. Haklı yere yapıyorsanız yine de ihanet sayılır mı? Tam şu anda bir şeyler içmeli. Biraz hava almalıydı. Evet, bir şey yapmalıydı. Çıldırdın mı yoksa? Tek görebildiği Liv'in mutlu yüzüydü. Yüzünde yine o tebessümü görmek istiyordu. Böyle bir şeyi bulmanın şaşkınlığıyla bütün yüzüne yayılan o mutluluk. Çıkmak üzere ceketini alıp anahtarları uzattı. Marion koluna dokunup onu durdurdu. 5 defa evlenmiş biri olarak sana bir şey söyleyeceğim. Ya da 5 defa evlenip hayatta olan eski kocalarımla nasıl arkadaş kalabildiğimle ilgili. Yamuk yumuk parmaklarıyla onları saydı. Ki onların sayısı da 3 ediyor. Paul bekledi. Evet, aşka dair çok şey öğreniyorsun. Paul gülümsedi ama Marion sözünü bitirmemişti. Kolunu sımsıkı tutmuştu. Sana öğrettiği şey ise Bay McCafferty, hayatta kazanmaktan çok daha önemli şeyler olduğudur. Harry onunla mahkemenin arka kapısında buluştu. Ağzını dolduran kruvasan kırıntılarının arasından konuşuyordu. Yüzü pembeydi ve ifadesi anlaşılmazdı. Başka kimseye veremezmiş. Ne? Kim? Ön kapıda. Hadi gel, hadi. Liv'in başka bir şey sormasına fırsat kalmadan Henry onu binanın arkasından labirent gibi koridorlara ve taş basamaklara yöneltip güvenlikten ana girişe geçirdi. Mor paltosu ve geniş ekose saç bandıyla Marion Andrews bariyerlerin yanında duruyordu. Liv'i görünce abartılı bir şekilde iç geçirdi. Küf kokan çantayı ona uzatırken ''Tanrım, sana ulaşmak ne kadar zor'' dedi. ''Seni arayıp durdum.'' Affedersin dedi Liv gözlerini kırpıştırarak. Telefonlarıma yanıt vermiyorum artık. Hepsi burada. Marion not defterlerini işaret etti. İhtiyacın olan her şey burada. Nisan 1945. Liv kadının elindeki eski defterlere baktı ve gözlerine inanamıyormuş gibi başını kaldırdı. İhtiyacım olan her şey mi? Resim dedi yaşlı kadın kızgın bir ifadeyle. Tanrı aşkına çocuğum, karidesli bamya tarifi olacak değil ya. Olaylar hızla gelişiyordu. Henry yargıcın odasına gidip duruşmanın ertelenmesini istedi. Defterlerin fotokopileri çekildi, önemli yerlerin altları çizildi ve kurallara uyarak içeriği Lefebvre'lerin avukatlarına yollandı. Liv ve Henry ofisin bir köşesine oturup işaretlenmiş kısımları incelerken Marion da annesinin hırsız olmadığını bildiğini ve o lanet olası Bay Jenks'in şimdi kendi derdine yanabileceğini söyleyip duruyordu. Yardımcı avukatlardan biri onlara kahve ve sandviç getirdi. Liv'in midesi yemek yemeyecek kadar gergindi. Hiçbir şeye dokunmamıştı. Sayfaları kıvrılmış defterin sorunlarına çözüm olabileceğine inanamıyormuş gibi gözünü ondan ayıramıyordu. Angela Silver ve Henry sustuğunda ''Ne düşünüyorsunuz?'' diye sordu. ''İyi bir haber gelebilir'' dedi Henry. Tebessümü temkinli sözlerini maskeliyordu. ''Yeterince açık görünüyor'' dedi Angela. Son iki sözün masumca yazıldığını ve ilk konuşmanın bir sonuca varmadığını kanıtlarsak dedikleri gibi tekrar oyuna katılabiliriz. Çok teşekkürler dedi Liv. Olayların bir anda kendi lehine dönmesine inanamıyordu. Teşekkürler Bayan Andrews. Marion sigarasını havaya savurarak benim için zevkti dedi. Kimse onu sigara içmemesi konusunda uyarmamıştı. Eğilip kemikli elini Liv'in dizine koydu ve en sevdiğim çantamı da buldu. Anlayamadım. Kim buldu? Yaşlı kadının tebessümü kayboldu. Şimdi broşunu düzeltmekle meşguldü. Ah hiç işte, bana bakma sen. Yüzünde renk kalmayan Liv ona bakıyordu. Bu sandviçi ister misin? Dedi Marion canlı bir dille. Telefon çaldı ve Henry ahizeyi yerine bıraktıktan sonra evet dedi, herkes hazır mı? Bayan Andrews, kanıtların bir kısmını duruşmada okur musunuz? En iyi okuma gözlüklerim çantamda. Tamam. Henry derin bir nefes çekti. O halde gidelim. 30 Nisan 1945. Evet, bugün beklediğim gibi geçmedi. 4 gün önce Tayman Coldans bana Concentrations Ledger Daku'ya gidebileceğimi söylemişti. Dance kötü bir adam değil. Diğerleri gibi o da başta biraz kibirliydi ama sahile Screaming Eagles'la geldiğim için onu kurabiye tarifleriyle sıkacak bir ev kadını olmadığımı anlayarak geri çekildi. 102. Hava Tümeni beni onur üyesi olarak görüyor ve kol bandımı takınca onlardan biri olacakmışım. Anlaşmaya göre onlarla birlikte kampa gidip içeridekilerle ilgili birkaç makale yazacak, mümkün olursa birkaç mahkumla yaşadıkları şartlarla ilgili röportaj yapacaktım. WRGS radyoda kısa bir yazı istediği için kayıt cihazım her an yanımda. Sabah saat 6'da kol bandımı takmış, kendime çeki düzen vermiştim ve kapımı çalmasaydı saçlarım da düzgün olacaktı. Ah Teğmen dedim. Hala saçımla uğraşıyordum. Saçlarınızla ilgilendiğinizi söylememiştiniz. Aramızda böyle bir espri vardı. Çizmelerinin benden daha yaşlı olduğunu söylerdi. Plan değişti tatlım dedi. Her zamankinden farklı olarak sigara içiyordu. Sizi götüremem. Ellerim saçlarımda sabitlendi. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Gazetenin editörü bu makaleyi bekliyordu. İki sayfayı bana ayırmışlardı ve reklamda olmayacaktı. Luan, tahminimizden farklı şeylerle karşılaşacağız orada. Yarına kadar kimseyi oraya götürmeme emri aldım. Ah yapmayın. Ciddiyim. Teğmen sesini kıstı. Sizi oraya götürecektim ama dün orada gördüklerimize inanamazsınız. Ben ve diğer askerler gece boyunca uyuyamadık. Yaşlı kadınlarla çocuklar şey gibi, yani küçük çocuklar... Teğmen başını iki yana sallayıp bakışlarını benden kaçırdı. Dans, güçlü kuvvetli bir adam ama çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağlayacaktı neredeyse. Dışarıda bir tren vardı ve cesetler, binlercesi, insanlık dışı bir şey bu, orası kesin. Beni caydırmaya çalışıyordu ama sözleri bende tam aksi bir etki yaratmıştı. Beni oraya götürün Teğmen. Çok üzgünüm, kesin kurallar var. Bir gün daha bekleyin lütfen. O zaman istediğiniz şekilde girebileceksiniz oraya. Söz veriyorum. Oraya giren tek muhabir olacaksınız. Evet, sonra da bana aşık olacaksınız. Ah yapmayın. Büen, askerler ve Kızıl Haç dışında bugün kimse oraya giremiyor. Herkesin bana yardımcı olmasını istiyorum. Hangi konuda? Nazilerin tutuklanması konusunda. Mahkumlara yardım etme, karşılaştıkları manzaradan sonra adamlarımız SS fişlerini öldürmemesi konusunda. Genç Maslovic, Polonyalılara yapılanları gördüğünde çılgına döndü ve ağlayıp etrafına saldırdı. Silahına el koydum. O yüzden güçlü askerlere ihtiyacımız var ve... Teğmen yutkundu. O cesetleri ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Cesetler mi? Teğmen başını iki yana salladı. Evet, cesetler. Binlerce. Ateş yakmışlar, inanamazsın. Teğmen yanaklarını şişirdi. Her neyse tatlım, senden bir iyilik isteyeceğim. Benden iyilik mi isteyeceksin? Seni depolarda görevlendireceğim. Gözlerimi ona diktim. Berchtesgaden yakınlarında bir depo var. Dün gece orayı açtık ve ağzına kadar sanat eserleriyle dolu olduğunu gördük. Naziler inanamayacağın kadar eşya yağmalamış. Üst makamlar orada büyük kısmı çalıntı olan 100 milyonlar değerinde eşya olduğunu tahmin ediyor. Bunun benimle ne ilgisi var? Güveneceğim birinin orada göz kulak olmasını istiyorum bugünlük. Emrinde bir topçu birliği ve iki denizci olacak. Kasaba karmakarışık halde ve kimsenin oraya girip çıkmadığından emin olmalıyım. Orada çok önemli bir vurgun var tatlım. Ben sanattan pek anlamam ama bu şey gibi, ne bileyim, Mona Lisa gibi. Hayal kırıklığının tadını bilir misiniz? Soğuk kahvenin içine demir tozu atmak gibi. Yaşlı dans beni o tesislere götürdüğünde öyle bir tat vardı işte ağzımda. Üstelik bu... Margaret Higgins'ın önceki gün Tuğgeneral Lyndon'la birlikte kampa gittiğini öğrenmeden önceydi. Burası depodan çok daha büyük bir okul ya da belediye binası gibi gri betondan bir yapıydı. Bana iki denizciyi ve oturmam gereken ofisin kapısını gösterdi. Denizciler beni selamladı. Ona hayır diyemedim ama nazik bir karşılık da vermedim. Asıl hikayenin o yolun sonunda gerçekleştiğine şüphe yoktu. Normalde neşeli ve yaşam dolu olan gençler toplanmış, solgun yüzleriyle sigara içiyordu. Şaşkın haldeki amirleri ciddi ifadelerle sessizce konuşuyordu. Orada ne bulduklarını merak ettim. Korkunç şeylerdi büyük ihtimalle. Benim de oraya gitmem, o hikayeyi yazmam gerekiyordu ve korkuyordum. Her geçen gün subaylar talebimi daha kolay geri çeviriyordu. Her geçen gün rakiplerime bir şans sunuyordu. Karabowski ihtiyacınız olan her şeyi getirecek ve başınız belaya girerse Rogerson benimle irtibata geçecek, olur mu? Elbette. Masaya yürüdüm ve iç geçirdim. Bu bir anlaşma. Siz bana böyle bir iyilik yaparsanız ben de sizi yarın oraya götürürüm tatlım. Söz veriyorum. Eminim bütün kızlara aynı şeyi söylüyorsunuzdur dedim. Ama ilk defa dansın yüzünde hafif bir tebessüm bile belirmedi. İki saat boyunca orada oturup pencereden dışarıyı izledim. Sıcak bir gündü. Güneş taş kaldırıma vuruyordu ama hava sıcaklığını düşüren tuhaf bir şeyler olmaktaydı. Askerlerle dolu araçlar ana yoldan gidip geliyordu. Elleri başlarındaki Alman askerleri zıt yöne doğru ilerliyorlardı. Alman kadınları ile çocuklardan oluşan küçük gruplar başlarına ne geleceğini merak edercesine sokak köşelerinde toplanmışlardı. Sonradan öğrendiğime göre cesetlerin gömülmesine yardım etmeleri istenmiş. Bu arada uzaktan gelen ambulansın siren sesleri gözümüzle görmediğimiz dehşeti haber veriyordu. Benim kaçırdığım dehşeti. Dans'ın neden bu kadar endişelendiğini anlayamıyordum. Kimse bu binaya durup bakmıyordu bile. Bir şeyler yazmaya başladım. Sayfayı doldurdum. İki fincan kahve ve yarım paket sigara içtim. Bu arada moralim bozuldukça bozuluyordu. Acaba beni olaylardan uzak tutmak için kurnazlık mı yapmıştı? Hadi o zaman Bay Karabowski dedim sonunda. Bana binayı gezdir. Hanımefendi bunu yapabilir miyiz bilmiyorum diye lafa başladı. Temeni duydun Karabowski. Bugün buradan ben sorumluyum ve bana etrafı gezdirmeni istiyorum. Karabowski köpeğime kızdığımda bana attığı bakışa benzer bir bakış atmıştı. Ama Rogerson'la konuştu ve harekete geçtik. Başta pek bir şey göremedim. Sıra sıra dizili tahta sistemi, eşyaların üzerine örtülü gri renkli askeri battaniyeler vardı. Ama sonra biraz daha yaklaşıp sıralardan birindeki bir resmi çektim. Yaldızlı çerçevenin içinde soyut bir at resmiydi bu. Geniş odanın loş ışığında bile renkleri hazine gibi ışıldıyordu. Resmi çevirdim. Braco'ya aitti. Bir süre resme baktım ve sonra da dikkatlice yerine bırakıp yürümeye devam ettim. Eserleri rastgele alıp inceliyordum. Orta çağa ait ikonlar, empresyonist eserler, büyük Rönesans kanvasları, güzel çerçeveler, bazıları özel yapım olan sandıklara konmuştu. Parmaklarımı bir Picasso resminin üzerinde gezdirirken, daha önce yalnızca galerilerin duvarlarında ya da dergilerde gördüğüm eserlere fiziksel olarak dokunma özgürlüğünü yakalamanın tadına vardım. ''Aman tanrım, Karabowski bunu gördün mü?'' Karabowski baktı. ''Hımm, evet madam. Bu kimin biliyor musun? Picasso'nun.'' Adam anlamsız bir ifadeyle suratıma baktı. ''Picasso'yu bilmiyor musun? Şu ünlü ressam. Ben sanattan pek anlamam madam.'' ''Ve küçük kız kardeşin bundan daha iyi resim yapar değil mi?'' Adam rahatlayarak gülümsedi. ''Evet madam.'' Resmi bırakıp başka bir tanesini aldım. Ellerini eteğinin üzerinde birleştirmiş küçük bir kızın resmiydi bu. Arkasında ''Kira 1922'' yazıyordu.